Bugünün vaaz metni Elçi Yuhanna'nın kitabında, Yuhanna İncil'inde onun 6. bölümünde bulunmaktadır. Yuhanna 6 ayetler 48 ila 58. Ayağa kalkıp kulak verelim. İsa Mesih konuşuyor. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Bunun üzerine Yahudiler, bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır. Ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içsen bende yaşar, ben de onda. Yaşayan baba beni gönderdi ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Atalarınız öldüler. Yaşam ekmeği benim. Önümüzde hem ölüm hem de yaşam vardır. Kutsal kitabı okumaya başladığımızda, yaratılış kitabından başlıyorsak, görüyoruz ki başlangıçta ölüm yoktu. Öyle bir şey hiç yoktu bu dünyada. Allah her şeyi yarattı. Her şey çok iyiydi. Ölüm yoktu aralarında. İnsanlar, ilk insanlar Adem'le Havva, Allah ile uyum ve barış içinde, sevgi içinde yaşıyorlardı. Onların sorunları yoktu. Bütün ihtiyaçları Allah karşıladı. Adem bahçesinin çeşitli meyve ağaçlarından yiyebilirlerdi. Bedensel gıdalarını böyle aldılar. Hem de yaşam ağacından yediler. Bu da onlar için ruhsal gıda oldu. Ebedi yaşam veren ve onları ebedi yaşamda koruyan gıda. Yaşam ağacı. Ama hatırlıyoruz, her şey öyle bir şekilde kalmadı. Şeytan ortaya girdi, günah ortaya girdi. İnsan günaha düştü. Dolayısıyla bir sıra kötü şeyler insanların arasına oldu. Günaha giren insan ilk Allah ile barışta yaşamadığını, artık yaşamadığını anladı. Rahatsız oldu. Vicdanı iyi değildi. Vicdan azabını çekti insan. Bir de pişmanlık duymaya başladı. Suçluluk duymaya başladı. Günah işlemeden önce öyle bir şey hiç yoktu. Ama insan günaha girdikten sonra bunlar ortaya geldi. İnsan utanç duymaya başladı. Allah'ın önünde kirli, pis olduğunu hissetmeye başladı. Hatta artık Allah ile uyum içinde değil, Allah'ın düşmanı olarak yaşadı. Allah'a yaklaşmayıp Allah'tan kaçmaya çalıştı insan. Kendi günahından başkalara suçlamaya başladı. Dünyada sadece iki kişi varken, sadece Adem ile Havva varken, onların arasında kavga çıktı. Birbirisine suçlamaya başladılar. Bunların da sonucu olarak ölüm insanın önündeydi. Hem bedensel ölüm, hem de ruhsal, ebedi ölüm. Artık rahat Adem bahçesinde yaşamaları mümkün olmadı. Oradan kovuldular. Bedensel ekmeği için emek vermek zorundaydılar. Çaba vermek zorundaydılar. Çeşitli sıkıntılar ve acılar içinde yaşamak zorundaydılar. Ama bundan daha da kötü bir şey şudur. Artık yaşam ağacından yemelerine izin verilmedi. Adem'le Havva, Adem bahçesinden kovulduğu zaman Allah ne dedi? Şöyle okuyoruz Yaratılış kitabından. Allah diyor, artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Böylece Rab Allah yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Ahden bahçesinden çıkardı. Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Adem bahçesinin doğusuna keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi. Keruvlar bir türlü melekler. Onlar yaşam ağacını koruyorlar. Günahkar bir insan oraya giremez. Yani asıl felaket budur. İnsan Allah'ın huzurundan kovuldu. Yaşam ağacından kovuldu. Hem bedensel ölüme hem de ruhsal ölüme doğru yürüyor. Aslında Allah'tan kovulduğu zaman bu ruhsal halı zaten ölümdür. Ve insan bu durumdan kendisini kurtaramıyor. Yine de Allah insanı unutmadı, bırakmadı. Çeşitli şekilde onları bereketledi. Eski antlaşmadan bunları okuyabiliriz. Büyük mucizelerle Allah hem bedensel gıda hem de günahların affini onlara hazırladı. Şimdi de İsa bunlar hakkında konuşuyor. Kendisine duyanlara İsrail halkının yediği man mucizesini hatırlatıyor. İnsanlar man yediler. Bu onların bedensel yemek oldu çöldeki yürüyüş sırasında. Bu büyük bir mucize. Ama İsa diyor, atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. Yani Allah bu büyük bir mucize olarak onlara bedensel yemek verdiği halde insanlar ölümden kurtulmadılar. Hem de Yuhanna'nın bu 6. bölümünde İsa beş bin kişiye yemek veriyor. Mucize yapıyor. Beş ekmekten iki balıktan 5000 kişiye yemek veriyor. Bu da bedensel yemektir, bedensel gıdadır. Ve bu insanlara İsa şimdi öğretiyor, bu sizin için yeterli değildir. Ben her gün böyle mucizeleri yapsam da bu sizin için yetmez. Atalarınız çölde her gün man yediler ama öldüler. Siz de bu harika şey yaşadınız, benim verdiğim ekmekten yediniz ama atalarınız gibi siz de öleceksiniz. Sadece bedensel yemeğe dayanıyorsanız. Bu yetmez. Yaşam ağacına giriş olmadıkça insan yaşam, gerçek yaşam kaynağına giremedikçe onun önünde ölüm bekliyor. Ve bunu anlamak, İsa insanların bunu anlamasını istiyor. Ve diyor, burada bir başka bir şey vardır. Burada bambaşka bir haber size geliyor. Atalarınız man yediler ama öldüler. Ancak öyle bir ekmek var ki, İsa müjde duyurmaya başlıyor. Öyle bir ekmek var ki, o mandan, bedensel ekmekten bambaşka. Ve bu ekmek hakkında İsa birkaç şey söylüyor. Bunlara şimdi bakıyoruz. İlk olarak İsa diyor, bu ekmek gökten inmiş bir ekmektir. Gökten inmiş olandır. Yuhanna İncil'ine hangi sözleriyle başlıyor? Hatırlıyor musunuz? Başlangıçta söz vardı, söz Allah'la birlikteydi ve söz Allah idi. Sonra devam ediyor, bu söz İnsan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlunun yüceliğini gördük. Ve iki bölüm sonra Yuhanna devam ediyor bu gökten inmiş biri hakkında. Diyor, gökten inmiş olan insan oğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Gökten inmiş olan odur. İsa Mesih'in kendisi, Allah'ın oğlunun kendisi. Ondan başka da yoktur. Gökten inmiş başka hiç kimse yoktur. Diyor kutsal kelam bize. Yani İsa bu bambaşka ekmek hakkında konuşmaya başladığı zaman böyle sözlerle başlıyor. Bu ekmek gökten indi. Onu bundan tanıyorsunuz. Gökten indi. Hem de bu ekmek diri ekmektir. Yani bu ekmek ölü maddelerden yapılmış bir şey değildir. Bu ekmek diridir. Onun içinde yaşam vardır. Onun kendiliğinde yaşam vardır. Yani bu gökten inmiş herhangi bir nesne değildir. Gökten inmiş yaşayan biridir. Gökten bize bir kitap inmemiş. Gökten bizim için bir kişi indi. Allah'ın oğlu indi. Gökten inmiş olan diri ekmek benim, diyor İsa Mesih. Benim. Bu kadar kolay ve net sözlerle İsa bunu açıklıyor. Bu ekmek benim. Siz benim sözlerimi duyuyorsunuz. Öğrencilerine diyor, siz bana bakıyorsunuz, beni görüyorsunuz, benimle dolaşıyorsunuz. Bu sizin için gökten inmiş diri ekmek benim. Fazla büyük şeyleri düşünmeyin, fazla zor düşünmeyin. Siz beni görüyorsunuz, siz beni tanıyorsunuz. Yaşam bende. Bu sizin için verilen ekmek benim, diyor İsa. Yine de bu çok zordur. İsa bir insan, nasıl ki bir ekmek olarak kendisini tanıtıyor. Nasıl ki bir gıda olarak kendisini belirtiyor. Ama bu soruya girmeden önce Yahudilerin ibadetini hatırlatalım kendi kendimize. Onların ibadetinin merkezinde neydi? Tapınağa geldikleri zaman ne yaptılar? Allah'ın sözünü duydular. Allah'a dualarla yaklaştılar. Ama bununla birlikte Musa'nın yasasından bunu okuyabiliyoruz. Çeşitli kurbanlar sunuyorlardı. Yahudilerin ibadetinin merkezinde bu kurbanlar bulunuyor. Ve ne için? Kurbanlar niye sunulurdu? Çünkü insan günah işlemişti. İnsan günahtan kurtulsun diye onun yerinde başka birinin ölmesi lazımdı. Ve bu kurbanların görevi buydu. Yahudiler Allah'ın buyruğu uyarınca kurbanlık hayvanları getirdiler ve bu kurbanlar öldürüldü. Bu kurbanın kanı döküldü. Ve bu kurban hayvanın etinden halka verildi. Yani günahını ikrar eden insan kurbanın etinden kendi payını aldı. Aynı sırada kahinin ağzından günahların bağışlama sözünü duydu. Yani İsrailliler bunu artık öğrenmişlerdi. Günahlardan kurtulmaları için kurban kesilirdi. Ve bu kurbandan halka dağıtıldı. İbraniler mektubunda bu kurbanların rolü bize açıklanıyor. 10. bölümünde öyle bir söz var. Kutsal yasada gelecek iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır. Yani bu Allah'ın yasasında buyurduğu bu kurbanlar. Günahların bağışlatması için bir gölge idi. Aslı orada değildi, aslı gelecekti. Ve biz okuduk bugün İbraniler mektubundan ki İsa öbür başkahinler gibi her gün önce kendi günahları, sonra da halkın günahları için kurbanlar sunmak zorunda değildir. Çünkü kendini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı. Yani bu asıl kurban, bu hayvanlardan hiçbiri değildi. İsa Mesih'in kendisi olacaktı ve oldu. Ve İbraniler mektubu devam ediyor. Bu neden böyle? Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor. Kurban ve sunu istemedin. Yani Allah sen bunları istemedin. Ama bana bir beden hazırladın. İsa diyor, sen Allah bana bir beden hazırladın. Bunun için ben bedenimi kurban olarak sunabileyim diye. Ve şimdi İsa bunu anlatıyor öğrencilerine. Bu benim bedenim sizi ölümden, günahlarınızdan kurtaran yaşam ekmeğidir. Ben sizin hatta bütün dünyanın günahları için kendimi sunuyorum. Ve diyor, bundan yiyen sonsuza dek yaşayacak. Yani İsrailliler hayvanların etinden yediler. Bu bir öngölge idi. Asıl kurban eti benim bedenimdir, diyor İsa. Bundan yiyen sonsuza dek yaşayacak. Ve İsa diyor, ben dünyanın yaşamı uğruna kendi bedenimi vereceğim. Dünyanın yaşamı uğruna. Yani kimin uğruna? Kimin uğruna İsa kendi bedenini veriyor? Sadece Yahudiler için değil, sadece o zamanki öğrencileri için değil, sadece bizim için değil, dünyanın uğruna, bütün dünya için ölümden kurtuluş tamamıyla hazırlanmıştır. Bu haber, bu müjde herkese duyurulmalı. Demek ki sana da duyurulmalı. Yani İsa kendi bedenini dünya için verdiyse, sen de bu dünyanın parçasısın. Sen de insanlığın içinden birisin. Demek ki bu sana da ait. Bu haber sana duyurulmalı. İsa senin için kendini verdi. Senin günahların için öldü. Bu haber sana aittir. Bu haber senin aile üyelerine aittir. İsa dünya için, bütün dünya için öldüyse, senin için, senin sevdiklerin için de öldü. Bu haber onlara da duyurulmalı. Aynen bu senin komşuların için gerçektir. Bu haber senin düşmanlarına bile gerçektir. Onlara bile duyurulmalı. Yani hiçbir insan hakkında öyle bir şekilde düşünmek ki İsa'nın kurbanı onun için yetmez. İsa'nın affı onun için geçerli değildir. Onun kendisi diyor, ben dünya için, dünya uğruna geldim. Şimdi dünyada gördüğümüz ölüm, gördüğümüz bütün günahlar için gerçekten ilaç vardır. İsa diyor, ben kendi bedenimi vereceğim. Günaha karşı bir kefaret vardır. Ama şimdi İsa'nın etrafındakilerin sorusuna dönelim. Yememiz için bedenini bize nasıl verebilir soruyorlar. Bu nasıl mümkün oluyor? Yahudiler bunu soruyor. Ferisiler bunu soruyor. İsa'nın kendi öğrencileri bile aynı soruyu soruyorlar. Bu nasıl olacak? Hiç kimse bunu düşünemez o zamanda. Ve aslında İsa onların bu nasıl sorusuna o noktada cevap vermez. Herkes bunu sonradan görecek ve öğrenecek. İsa bedenini çarmıhta nasıl bir kurban olarak sunduğu. Bu sonradan belli olacak. Ama bu noktada İsa ne duyuruyor? Son derece aşırı bir sözlerle konuşmaya devam ediyor. Diyor, insan oğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Yani sonsuz yaşama sahip olmayı İsa kendi bedenini yememize, kanını içmemize bağlıyor. Ve o noktada hiç kimse bunu anlayamazdı. Sonraki ayetlerde görüyoruz. Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince ne diyorlar? Bu söz çok çetin. Kim kabul edebilir? Yani sen bizim öğretmenimizsin. Bizimle yaşıyorsun. Biz senin etini nasıl yiyelim? Senin kanını nasıl içelim? Böyle bir şey olmaz ki. Bu mümkün değildir. Yine de İsa'nın kullandığı sözler o kadar somut, o kadar net ki bambaşka bir şekilde anlamak mümkün değil. İsa etin ağızlarına almasını, siinemesi hakkında konuşuyor burada. Yani bu sadece simgesel bir şey değildir. Kabul etmek mümkün değil. Biz yamyam bir halk değiliz ki senin etini yiyelim. Ama bu ne demek o zaman? İsa bunları öğrettiği zaman hiç kimse anlamadıysa da birçok bunları hatırladı, sonra hatırladı. Ve kutsal ruh Yuhanna'nın bunları unutmasına izin vermedi. Yıllar sonra elçi Yuhanna kalem alıyor, İncil'ini yazıyor. İsa'nın bu sözlerini de yazıyor. Ve o zaman Yuhanna bunları Hristiyan cemaate yazıyor. İsa Mesih'in ölümünü de dirilisini de tanık olanlara yazıyor. Onlarca yıllar ayin kutlayan, Rabbin sofrasına katılan imanlılar için onlara bunu yazıyor. Ve Yuhanna'nın bu sözlerini okuyanlar, o zaman bunları duyanlar kolay kolay anlıyor. İsa'nın bedeni, İsa'nın kanı ne demek? Onun yemesi, onun içmesi ne demek? Bu sözlerin anlamı artık bir sır değildir. Ama İsa ölmeden, dirilmeden Rabbin sofrasını ayarlamadan önce hiç kimse anlayamazdı. Ama şimdi bizlerde onun ölümüne, dirilisine bağlı olan iman edenler, biz de bunu çok daha kolay kabul edip anlayabiliyoruz. İsa Rabbin sofrasını kurduğu zaman ekmeğe bu benim bedenimdir dedi. Şarabada bu benim kanımdır dedi. Yani İsa gerçekten kendi bedenini bizim yememiz için, kendi kanını da içmemiz için bize veriyor. Yine o Yahudilerin ibadetini hatırlatıyorum. Onlar kurban kesildikten sonra günahlarının affedilmesi için af sözü duydular ve kurban etinden payını alıp yediler. O bizim için de harika bir öngölgedir. İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla bütün dünyanın günah borçlusu ödendi. Yani 2000 sene önce her şey tamamlandı. Günahların affedilmesi bütün dünya için tamamıyla kazanıldı. Ama o kurbanın faydası hala paylaşılıyor. Yaşam sözü hala duyuruluyor. Günahlarından tövbe edip İsa Mesih'e iman eden kim olursa olsun kurtuluşa kavuşuyor. İsa vaftiz aracılığıyla onun ailesine insanı kabul ediyor. Ve Rabbin sofrasında günahlarının bağışlanması için insan imanda ve ebedi yaşamda kalması için tekrar ve tekrar Mesih'in bedenini yiyip kanını içiyor. Ve bu çok net, çok somut bir şeydir. Simgesel bir şey, sadece simgesel bir şey değildir. Biz de kendi ağzımıza onun bedenini alıyoruz. Çiğniyoruz bile. Kanını içiyoruz. Böylece Mesih'in kendisi bize giriyor. Bizde kalıyor. Bunu anlamamız için yüksek bir eğitim almamıza gerek değil. Gerek yok. İman etmemize yer var. Bu gökten inmiş olan diri ekmek benim, diyor İsa Mesih. Yani şimdi bugün sen Rabbin sofrasına gelip katıldığın zaman sen nereye geldiğini biliyor musun? Bazı kiliselerde bu koro yerinin üzerinde şurada yukarıda öyle bir yazı vardır. Bu Allah'ın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı. Bu yaratılış kitabından alınmış bir ayet. Burası Allah'ın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı. Mesela İzmir'e gidiyorsanız oradaki Sancion Johanna kilisesine giriyorsanız, Angelikan bir kilisesi, orada öyle bir yazı var. İngilizce olarak yazılmıştır. Niye? Neden böyle bir yazı tam o yere yazılmıştır? Bunun için o yere yaklaşan insan, yani buraya gelen insan, nereye geldiğini anlasın, hatırlasın. Biz nereden başladık bugün bu vaazi? Adem'in ve Havva'nın kovulduğu yerden, Adem bahçesinden, cennet bahçesinden başladık. Ebedi yaşam ağacından onlar kovuldular. Ebedi yaşam ağacı orada kaldı. İnsan artık giremedi. Ama İsa Mesih bunu düzeltmek için geldi. Golgota'da dikili duran ağaç, ahşaptan bir çarmıh, gerçekten yeni bir yaşam ağacı oldu. Ve o ağacın meyvelerinden burada sana veriliyor. Adem'le Havva'nın kovulduğu yere sen davetlisin. Yaşam ağacından almaya, İsa Mesih'in bedeninden, kanından almaya, o çarmıhtaki yaşamdan faydalanmaya. O ekmek gökten inmiş, o ekmek diridir, o ekmek sana veriliyor. Öyle ki sen ölü değil, sen de diri olasın. Öyle ki gökten inmiş olan ve göğe yükselen İsa Mesih'le birlikte sen de yaşayasın, sen de ölümden yaşama ebedi yaşamakadar dirilesin. Bu müste sana gerçektir. İsa Mesih'in yaşamı senin günahlarını da, senin ölümünü de yeniyor. Bugün de öyle. Amin.